Bir gün adamın biri Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin meclisinde dilendi. Bu durumu gören Hazret hatırından adamın vücudu sıhhatli, çalışıp kazanabilir. Hal böyleyken niçin dileniyor ve bu zillete katlanıyor acaba diye geçirdi. O gece rüyasında üzeri örtülü bir tepsinin önüne konulup kendisine haydi ye denildiğini gördü. Tepsinin kapağını kaldırınca sözü edilen dilencinin ölmüş ve bu tepsinin içine konulmuş olduğunu gördü ve ben ölü eti yemem dedi. Kendisine peki dün gece mescitte niye yedin denildi. İşte burada Cüneyd-i Bağdadi kalp ile gıybet etmiş olduğunu ve hatırından geçen şeylerden de sorumlu tutulduğunu anladı. Bu rüyanın heybet ve dehşetiyle uyandı. Abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra o dervişi aramaya koyuldu. Nihayet dervişi Dicle Nehri'nin kenarında gördü. Suya atılan sebze artıklarını suyun yüzünden toplayıp yiyordu. Derviş Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin yanına vardığını fark edince başını kaldırdı ve hakkımızdaki düşüncenden ötürü tevbe etmedin mi diye sordu. Ettim, ettim dedi büyük evliya. Bunun üzerine dilenci o halde şimdi var git. Kullarından tevbeyi kabul eden odur dedi. Merhabalar efendim. Peygamber Varisleri İslam Alimlerinin Hayatları serisinde bugünkü konuğumuz Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. Doğumu ve yetişmesi. Cüneyd-i Bağdadi'nin asıl adı Cüneyd bin Muhammed'dir. Ailesi aslen bugün İran sınırlarında kalan Nihavend şehrinden Bağdat'a göç eden ve ticaretle uğraşan varlıklı bir ailedir. Cüneyd-i Bağdadi'nin doğum tarihi tam bilinmese de büyük ihtimalle Hicri 210, miladi 822 yılında doğmuştur. Kendisi Bağdat'ta doğmuş, Bağdat'ta yaşamış ve Bağdat'ta vefat etmiştir. Bu nedenle Bağdatlı anlamına gelen ve bir çeşit soyadı olan Bağdadi nisbesiyle anılmış ve Cüneyd-i Bağdadi olarak tanınmıştır. Hazreti Cüneyd küçük yaştayken babasını kaybedip yetim kalır ve dayısı Seri Es-Sekati'nin yanında büyür. Bu durum aslında kendisi için büyük bir nimettir. Çünkü Seri Es-Sekati Hazretleri de marufu kerhi gibi maneviyat büyüklerinden feyiz almış önemli bir tasavvuf büyüğüdür. Hazreti Cüneyd dayısı ile henüz 7 yaşındayken hacca gitmiştir. Bir gün Mescid-i Haram'da şükrün ne olduğu üzerine bir müzakere yapılır. Herkes kendi görüşlerini söyler. Seri Es-Sekati yeğenindeki potansiyeli ortaya çıkarmak istercesine onun bu konudaki görüşünü sorar. Unutmayalım ki Hazreti Cüneyd o sırada henüz 7 yaşındadır. Bu yaştayken şükür hakkında şu tanımı yapar. Şükür, Allah Teala'nın sana verdiği nimetlere dayanarak ona isyan etmemen, Allah'ın nimetlerini kendi günahların için sermaye yapmamandır. Orada bulunanlar bu cevabı takdir ederek, şükür bundan daha güzel tarif edilemez derler. Seri Es-Sekati'nin Hazreti Cüneyd üzerinde etkisi de, tasarrufu da büyük olmuştur. Seri Es-Sekati, tasavvuf yoluna girmeden önce şer'i ilimleri tahsil etmek gerektiği düşüncesinin öncülerindendir. Ona göre züht ve tasavvuf yoluna girmezden evvel hadis, dolayısıyla fıkıh tahsil etmek gereklidir. Aksi halde tasavvuf yoluna girdiğini iddia eden kişi dini hayatta gevşekliğe düşecektir. Hatta Seri Es-Sekati bir gün Cüneyd-i Bağdadi'ye Allah sana önce sufiliği sonra hadisi öğrenen değil, önce hadisi sonra sufiliği öğrenen biri olmayı nasip etsin şeklinde dua eder ki Hz. Cüneyd'in hayatına ve düşüncelerine baktığımızda bu duanın kabul edildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca ilk dönemlerde hadis kavramı başta fıkıh olmak üzere tüm şer'i ilimleri kapsayacak bir şekilde kullanılırdı. Bu nedenle Seri Es-Sekati'nin bu duasını Allah sana önce şer'i ilimleri sonra hal ilmi olan tasavvufu öğrenmeyi nasip etsin şeklinde anlamak mümkündür. Hz. Cüneyd'deki küçük yaşlarından itibaren var olan sufilik potansiyeline dair bir hatıra daha nakledilir. Anlatılanlara göre Hz. Cüneyd'in babası bir gün zekatının bir kısmını Hz. Cüneyd'in dayısı Seri Es-Sekati'ye götürür ancak Seri Es-Sekati bu malları kabul etmez. Hz. Cüneyd'in babası bu duruma çok üzülür ve kazanmak için ömrünü harcadığı malların Allah dostlarına layık olmadığını düşünür. Bunun üzerine Hz. Cüneyd babasına parayı ver de ben götüreyim, benden alır diyerek zekat parasını alır ve dayısına götürür. Dayısı yine kabul edemeyeceğini söyleyince Hz. Cüneyd, sana bu fazileti ve babama bu adaleti veren Allah hakkı için al, der. Bu sözler basit sözler değildir ve küçük bir çocuğun ağzından dökülmektedir. Seri Es-Sekati de bundan etkilenir ve Hz. Cüneyd'e, bendeki fazilet ve babandaki adalet nedir diye sorar. Bunun üzerine küçük yaşlardaki Cüneyd-i Bağdadi şöyle cevap verir. Sen bunu kabul etsen de reddetsen de Allah seni fakirlikle, babamı ise zenginlikle rızıklandırmıştır. Babam istese de istemese de zekatını hak sahiplerine vermek zorundadır. Seri Es-Sekati bu cevaptan son derece memnun kalır ve Hz. Cüneyd'e bu paradan önce seni kabul ettim diyerek hem zekatı alır Hem de o günden itibaren Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine gönlünde ve hayatında apayrı bir yer verir ilim yolculuğu. Hazreti Cüneyd, Seriye Sekati gibi bir kalp kahramanının atmosferinde yetişmekle zaten tasavvuf eğitimine pratik olarak başlamış bulunuyordu. Tasavvuf yoluna tam manasıyla girmeden önce küçük yaşta diğer şer'i ilimleri tahsil etmeye başladı. Örneğin fıkıh ilmini Ebu Sevr isimli alimden almıştır. Ebu Sevr aslında bir mezhep kurucusudur ve İmam Şafii'nin de talebesidir. Kendisi mutlak müçtehittir ve bir hadis hafızıdır ancak mezhebi günümüze kadar ulaşmamıştır. Cüneyd-i Bağdadi bu büyük alimin ders halkasında bulunmuş, henüz 20'li yaşlarındayken de Ebu Sevr'in fıkıh halkasında fetva verebilecek seviyeye gelmiştir. Ayrıca Hasan bin Arefe gibi hadis alimlerinden de hadis ilmini tahsil etmiş ve kendisinden rivayet edilen müsned bir hadisin rivayet zincirinde yer almıştır. Evet, Cüneyd-i Bağdadi'nin isnat zincirinde kendi isminin de yer aldığı tek bir hadis vardır. O hadis de, müminin ferasetinden sakının çünkü o bir şeye yani bir insana, bir olaya ve bir nesneye baktığı zaman Allah Teala'nın nuruyla bakar hadisidir. Yine kaynaklarda bazı alim zatların manasını tam kavrayamadıkları bazı ayetlerin yorumunu Cüneyd-i Bağdadi'ye sorduklarına rastlanır. Bu da Hazreti Cüneyd'in fıkıh ve hadis yanında tefsir ilmine vukufiyetini de göstermektedir. Cüneyd-i Bağdadi dayısı Seriye Sekati'den başka o dönemde yaşayan bir başka ilim ve maneviyat kahramanı Haris el-Muhasibi'den de istifade etmiş, onun sohbetinde de bulunmuştur. Ayrıca Ebu Cafer İbnül Kerambi, Muhammed bin Kassab, Ebu Yakup Zeyyat, Ebu Bekir Kantari, Hasan Musuhi gibi bugün adları pek bilinmeyen sufilerden ve zahitlerden de feyz almış, istifade etmiştir. Ancak bu isimlerle Hazreti Cüneyd arasındaki ilişkinin bugünkü anladığımız manada bir şeyh-mürit ilişkisi olmadığını da söylememiz gerekir. Çünkü o dönemler tasavvuf henüz kurumsallaşmamış, daha çok bireysel boyutta yaşanan bir olgudur ve bugünkü tarikatlarda rastlanan şeyh-mürit ilişkisi pek yoktur. Tasavvuf yolculuğu. Sahabe efendilerimiz dini zahir ve batınıyla, akıl ve kalple bir bütün olarak yaşıyorlardı. Onlar için hayat bütünüyle Kur'an ve sünnet demekti. Bu nedenle dini öğrenmek ve yaşamak için tefsir, fıkıh, hadis, kelam ve tasavvuf gibi parçalara ayrı ayrı ihtiyaç duymuyorlardı. Dolayısıyla o dönemde İslami ilimler henüz alt dallara ayrılmamıştı. Hatta İslami ilimler tarihinde şer'i hükümler ilk dönemlerde pek yazılmazdı. Zamanla ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle fakihler fıkhı, hadisçiler sünneti, kelamcılar akaid konularını, tefsirciler de Kur'an ilimlerini sistemleştirdiler, yazıya döktüler ve kitaplaştırdılar. Bu arada Hakikat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselamın ruhani boyutuna daha çok eğilim gösteren sufiler veya mutasavvıflar da yine Kur'an ve hadislere dayanarak tasavvuf ilminin genel konularını, kavramlarını ve yöntemlerini tespit edip tasavvufu öğrenilip uygulanılabilen bir ilim haline getirdiler. İşte bu ilmin oluşum sürecinde başı çeken isimlerin belki de en birincisi Cüneyd-i Bağdadi Hazretleridir. Hazreti Cüneyd'in memleketi Bağdat, o dönemlerde dünyanın ticari, ilmi ve kültürel açıdan en hareketli ve en parlak şehirlerinden biriydi. Ayrıca yine bu dönemde yani Hicret'in 3. yüzyılında Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhepleri teşekkül etmiş, hadis alanında Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim gibi temel eserler telif edilmiş, tefsir alanında da ilk örnekler verilmeye başlanmıştır. İslam aleminin en meşhur ve en etkili uluslararası üniversitesi diyebileceğimiz Beytül Hikme de bu dönemde çalışmalarına hız vermiş, Bizans'tan ve Doğu medeniyetlerinden getirilen kitaplar tercüme edilerek İslam alemine kazandırılmış, böylece Doğu'nun ve Batı'nın bilgi birikimi İslam aleminin istifadesine sunulmak istenmiştir. İşte İslam'ın, daha doğrusu Hakikat-ı Ahmediye dediğimiz hakikatin ruhani yönüne daha fazla eğilim gösteren sofiler ve zahitler de bu dönemde farklı bir zümre olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan Mutezile'nin devlet yönetimindeki etkisi sona ermiş, önceki halifeler dönemindeki mihne uygulamaları sonlandırılmış, halife mütevekkil döneminde Mutezile yanlıları devlet yönetiminden uzaklaştırılmış, yerlerine ehli hadis alimleri dediğimiz hadislerin zahiri ve literal manalarıyla amel etmeyi daha çok önemseyen alimler almıştır. Bağdat sıradan bir şehir değildir. Hanefi ve Hanbeli mezhepleri burada doğmuş, Mutezile, Şia, Selefiye, Eşariye gibi ekoller de bu topraklarda temellerini atmıştır. İslami ilimlerde söz sahibi ve etkili isimlerin neredeyse tamamının yolu bir dönem mutlaka Bağdat'tan geçmiştir. Ayrıca o dönemde İslami ilimlerin her birinde olduğu gibi tasavvuf alanında da sapkın fırkalar ve görüşler vardır. Örneğin kendilerine sofi veya mutasavvuf diyen kimi insanlar Belli bir manevi seviyeye geldikten sonra artık ibadet etmeye gerek kalmayacağını, helallerin ve haramların hükmünü yitireceğini söylemektedirler. Bu fırka İslami ilimler tarihinde ibahiye olarak bilinir, kimileri de Tanrı'nın bir insan bedeninde görünebileceğini, böylece o insanın peygamberlerden bile daha üstün bir hale gelebileceğini iddia etmektedirler. Dolayısıyla hadis, fıkıh, kelam ve tefsir alanlarında olduğu kadar tasavvuf alanında da insanları Kur'an ve sünnet dışı etkilerden koruyacak, meselenin hakikatini ortaya koyacak isimler gerekmektedir. Bu isimlerden birisi, belki birincisi olacak olan Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şer'i ilimleri derinlemesine tahsil ettikten sonra kendini tamamen zühd ve tasavvufa vermiştir. Bu alanda da belirli bir seviyeye geldikten sonra ilk mürşidi Seri Es-Sekati onu insanları irşad etmeye teşvik etmiş, ancak o kendini bu işe ehil görmediğinden bahisle çekingen davranmıştır. Fakat bir cuma gecesi rüyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, Efendimizin insanlara vaaz etmesi emri üzerine insanları irşada, onlara sohbet ve vaaz etmeye başlamıştır. Tabii ki sohbet ve vaazlarında insanların seviyesine göre konuşuyordu. Kendi tasavvufi meşrebinin en önemli konuları olan fena, beka ve tevhid gibi mevzuların inceliklerini ve zor anlaşılan yönlerini ise genellikle konunun ehliyle ve halka açık olmayacak şekilde konuşuyordu. Hatta o dönemde tasavvuf ehlinin kendi aralarında bir çeşit şifreli iletişim kurma yolunu bile kullandıklarını görürüz. Bunun da temelde iki nedeni vardır. Birincisi siyasi baskılardan kurtulmak, ikincisi de bu konuların ehli olmayan avam kesimi bu konulara dahil etmeyi istememek. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin veya genel olarak Bağdat tasavvuf ekolünün sembolik bir dili olduğu, herkes tarafından anlaşılamayan gizemli öğretilerle ilgilendiği şeklindeki eleştirilerin asıl nedeni budur. Cüneyd-i Bağdadi bir yandan tasavvuf yoluyla insanları irşad ederken diğer yandan da ticaretle uğraşmaktadır. İş yerinde perdeyle ayırdığı kendine özel bir bölmesi vardır ve orada ibadetlerine, evrad-ı eskarına gün içinde devam etmektedir. Böylece halk içinde hakla beraber olmak veya Nakşibendi literatüründe geçtiği üzere halvet der encümen hakikatinin nasıl yaşanacağını gösteriyordu. Hazreti Cüneyt pek çok önemli sofi yetiştirmiştir. Ancak onun talebeleri içinde en meşhuru Hallacı Mansur'dur. Hallacı Mansur nevi şahsına münhasır, standart kriterlerle değerlendirilemeyecek bir isimdir. Mizacı gereği yaşadığı manevi halleri insanların nasıl anlayacaklarını önemsemeden konuşan biridir. Bu nedenle Cüneyd-i Bağdadi'den önceki şeyhlerinin de yanında tutunamamış, en son Ali bin Osman Mekki'nin dergahından da kovulmuş, nihayet Cüneyd-i Bağdadi'nin ders halkasına katılmıştır. Hallacın söz ve davranışlarındaki taşkınlıkları nedeniyle Hazreti Cüneyt ona suskunluğu ve yalnız kalmayı emretmiş, ancak Hallac şeyhinin bu emirlerine de uymamıştır. Aslında Hallacı Mansur tasavvufta sekir denilen manevi sarhoşluk eğilimine sahiptir. Hazreti Cüneyd'in yolu ise tasavvufta sahv ve temkin denilen uyanıklık ve şuur halini temsil etmektedir. Dolayısıyla Hallacı Mansur'un Cüneyd-i Bağdadi'nin dergahında kalıcı olması pek mümkün değildi ve nihayet oradan da ayrılmıştı. Hazreti Cüneyt'in vefatından 12-13 yıl sonra da idam edildi. Bu nedenle Hallacı Mansur'un idamına fetva verenler arasında Hazreti Cüneyd-i Bağdadi'nin de bulunduğunu iddia edenler yanılmaktadır. Hazreti Cüneyt'in en önemli özelliklerinden biri, kendisinde şer'i ilimlerle hali, yani manevi derinlik ile nazari bilgiyi mükemmel bir şekilde birleştirmiş olmasıdır. Onda ilmi seviye ile zühd, takva, tasavvufi derinlik ve güzel ahlak bir aradadır. Bu konuda bir talebesi şöyle der: "Şeyhlerimiz içinde Cüneyt'ten başka hem ilmi hem de hali kendisinde birleştiren bir başkasını görmedik. Başkalarından kiminin ilmi çok olur ancak hali olmazdı, kiminin de hali çok ama ilmi az olurdu. Cüneyd'in ise hem yüksek bir ilmi hem de yüce bir hali vardı." Bu nedenle Cüneyd-i Bağdadi ilim çevrelerinde tavusul ulema, yani alimlerin tavusu olarak anılırdı. Mutezile mensubu alimler de dahil olmak üzere kelam alimleri, edebiyatçılar, filozoflar, müfessirler ondan istifade etmek için sık sık onun sohbetlerine katılırlardı. Sofiler arasında da Seyyidü Taife, yani Sofiler Taifesinin efendisi, Lisanül Kav, yani Sofiler kavminin konuşan dili ve Tacül Arifin, yani Ariflerin tacı olarak anılırdı. Tasavvuf ehli olup da Hazreti Cüneyd'i bu yolun öncülerinden biri olarak görmeyen yoktur. Bu noktada Hazreti Cüneyd'in kendi döneminde tasavvuf camiası için önemi tekrar ortaya çıkmaktadır. Çünkü Hazreti Cüneyd-i Bağdadi kendi döneminde tasavvuf kaynaklı ibahilik, hululiye gibi akımların saf Müslüman zihinleri bulandırmasına engel olmuştur. Örneğin o dönemlerde Kur'an ve sünnet dışı tesirlerin etkisiyle bazı sözde tasavvuf ehli belli bir manevi seviyeye ulaştıklarını zannedince kendilerinden bazı ibadetlerin düştüğünü iddia ederlerdi. "Ben artık oldum, kemale erdim. namaza ve oruca ihtiyacım yok diyecek kadar ileri giderlerdi. Böyle bir adam Hazreti Cüneyd'in de bulunduğu bir ortamda marifet kavramından bahsederek şöyle bir şey söyler. Marifet ehli zatlar öyle bir makama ulaşırlar ki artık kendilerini Allah'a yaklaştıracak salih amelleri terk ederler. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bu sözü duyunca derhal karşı çıkar ve şöyle der. Bu söz son derece tehlikelidir. Bana göre hırsızlık yapan ve zina eden kimsenin hali bu sözü söyleyenin halinden daha iyidir. Gerçek şudur ki marifetullah ehli kimseler amellerini Allah Teala'dan alır, onun emriyle amellerini yerine getirirler ve ömürlerini bu amellerle tamamlayarak Allah'a dönerler. 1000 yıl yaşasam amel etmeme engel olacak bir özrüm olmadıkça bu amelleri işlemeye devam ederim, zerresini bile eksiltmem. Hazreti Cüneyd bu tavrı ve benzer sözleriyle İslam tasavvufunun şer'i sınırlar içinde kalmasına çok önemli katkılarda bulunmuştur. Gerçekten de Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini Kur'an ve sünnetin hükümlerine itaat etmede son derece hassas bir alim ve sofi olarak görürüz. O, Kur'an ve sünnetin açık ve zahiri emirlerinin hafife alınmasını, bu konuda gevşeklik gösterilmesini asla hoş karşılamamıştır. Bizim yolumuz kitap ve sünnetle mazbuttur, sınırlıdır. Sünnet-i seniyye dışında hakka giden tüm yollar kapalıdır diyerek İslam tasavvufunun asıl kaynağını göstermiş, Kur'an okumayan ve hadis bilmeyene tabi olunmaz diyerek şer'i ilimlerde yeterli birikime sahip olmayanların tasavvuf alanında da yol gösterici olamayacaklarını savunmuştur. Böylece tasavvuf, İslam ümmetini bölebilecek bir unsur olmaktan çıkmış, tefsir, fıkıh, hadis gibi ilimlerin yanında Kur'an ve sünnete dayalı İslami ilimlerden birisi haline gelmiştir. Üstelik bu şekilde İslam tasavvufu sapkın ve radikal akımlardan da temizlenmişti. Bu akımlar bugün İslam aleminde marjinal bir yerde görülüyorsa, bu durum büyük oranda başta Cüneyd-i Bağdadi gibi hem alim hem arif zatların vesileleriyle olmuştur. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, tasavvufun usul ve esaslarıyla belirlenmesini, kavramlarının tanımlanmasını ve sistematik bir hale getirilerek bir ilim dalı şeklinde ortaya çıkmasını sağlayan en önemli sufilerin başında gelmektedir. Bu nedenle o bir yönüyle İmam Şafii'ye benzetilir. İmam Şafii nasıl ki Kur'an'dan ve hadislerden fıkhi hükümlerin nasıl çıkarılacağını ilk defa sistematik bir metotla ortaya koymuş, yani fıkıh usulünü kurmuştur. Aynı şekilde Cüneyd-i Bağdadi de yine Kur'an ve sünnetten batıni fıkhın, yani müminin kalp hayatına dair esaslar demek olan tasavvufun temel prensiplerini ortaya koymuştur. Tasavvuf bazen insanların tembelliklerinin, miskinliklerinin bahanesi olarak kullanılabilmiştir. Bu bağlamda bazı insanlar bir gün Hazreti Cüneyd'e "Rızkımızı arıyoruz" dediklerinde "Nerede olduğunu düşünüyorsanız orada arayın" cevabını verir. "Rızkı Allah-u Teala'dan istiyoruz" dediklerinde de "Eğer Allah'ın sizin rızkınızı unuttuğunu sanıyorsanız ona hatırlatın" şeklinde ironik bir cevap verir. Bu kişiler devamında "Tevekkül ediyoruz, bakalım ne gönderecek" dediklerinde de "İmtihan ederek, deneyerek tevekkül etmek imanda şüphe olduğunu gösterir" der. O halde ne yapalım diye sorduklarında da şu cevabı verir. "Rızık adına Allah emrettiği için çalışmalı, rızık için üzülmemeli, endişe duymamalı, tedbire yani rızık için çalışmaya kendini aşırı kaptırmamalıdır. Rızık için Allah Teala'nın verdiği söze de güvenmelidir. Allah emrine uyarak çalışanı rızkına ulaştırır." Cüneydiye ekolü. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin tasavvufi görüşlerini derinlemesine anlatmak bu videonun konusu değildir. Aslında böyle bir şeye girişmek için saatler süren bir video serisi yapmak bile gerekebilir. Ancak şu kadarını bilmeliyiz ki Cüneyd-i Bağdadi'nin tasavvuf alanında açtığı yol iki temel esasa dayanmaktadır. Bunlardan birincisi sahv ve sekir kavramları ile ilgilidir. Sahv, kelime anlamı itibariyle kendinde olmak, uyanıklık halinde ve bilinçli olmak demektir. Tasavvufta ise dini hislerin ve heyecanların veya manevi cezbe ve sarhoşluk hallerinin dışındaki bilinçli olma, ayık ve uyanık bulunma demektir. Sekir de kendinden geçmek ve sarhoşluk demektir. Tasavvufta ise kulun manevi bir cezbe altında kendinden geçmesi, akli melekelerin, düşünme kabiliyetinin, dünyevi gerçekliğin içinde bulunma şuurunun bir anlığına veya uzun süreliğine yok olmasıdır. Başta Beyazıd-ı Bestami olmak üzere Hallacı Mansur, Ebul Hasan Harakani ve İbn Arabi gibi zatların sekir ekolünde oldukları söylenir. Hatta biz katılmasak da Mevlana Hazretlerini de bu ekolden sayanlar vardır. Sahv ekolü ise genel olarak Cüneydiye olarak tabir edilir. Çünkü Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin öncülüğünü yaptığı bir akım, bir ekoldür. Hazreti Cüneyd'in ekolünde sahv esastır. Çünkü bütün şer'i emirler ve yasaklar akla, şuurlu insanlara ve selim fıtratlara hitap etmektedir. Tasavvufi derinliğin bazı alanları içinde bulunulan durumun izah edilmesini zorlaştırır, hatta imkansız hale getirebilir. Böylesi durumlarda temkinli hareket edip dikkatli konuşmak veya susmak en selametli davranış olacaktır. Cüneydiye ekolünün bir diğer aslı, esası ve temel mantığı ise murakabe-i batın, batını murakabe etmektir. Bugünkü anlamıyla buna bir çeşit iç gözlem diyebiliriz. Ancak murakabe daha geniş bir kavramdır ve gözetme, gözetleme ve kontrol etme ile kontrol edildiğinin şuurunda olma anlamına gelir. Bu durumda bir insan iki tür gözetleme ile yükümlüdür. Birincisi kendi kalbini gözetlemedir ki herhangi bir andaki duygu ve düşüncelerinin, eğilimlerinin farkında olmak, onları kontrol altında tutmak ve onların kendisini yanlış, haram, çirkin bir söze veya davranışa düşürmesine fırsat vermemektir. İkincisi ise Rabbinin kendisini sürekli gözetlediğinin şuurunda olma, böylece her zaman Allah-u Teala'nın rızasını ve muradını takip etme, bir iş yaparken bu işi şöyle yaparsam Allah ne der, nasıl bakar, böyle yaparsam rızasına uygun olmuş olur mu diye düşünerek yapma, her zaman Allah tarafından takip edildiği düşüncesinden mümkün olduğunca uzaklaşmamaktır. Böylece insan kendi iç dünyasını gözetim altında tuta tuta Rabbinin kendisini gördüğünü, gözetlediğini, her sözünü ve davranışını görüp bildiğini düşüne düşüne ve hareketlerini buna göre yapa yapa Allah'ın izniyle ihsan şuuruna erişebilecektir. Devlet erkanı ile ilişkisi. Cüneyd-i Bağdadi'nin devlet adamlarıyla ilişkisi de sınırlı olmuştur. Bu ilişki neredeyse bütün tasavvuf erbabının, hatta her meşrepteki İslam alimlerinin genel tavrıdır. Ancak bu isimlerin sahip oldukları toplumsal itibar ve tesir alanları devlet adamlarının dikkatini her zaman çekmiştir. Bu noktada Gulam Halil fitnesinden bahsedelim. Gulam Halil, ilim çevrelerinde hadis uydurmalarıyla bilinen sözde hadisçi, sözde mutasavvuf ve sözde vaizdir. Onun meşrep olarak ehli hadis mensubu Hanbeli bir vaiz olduğu da söylenir, ancak Hanbeliler arasında da kendisine itibar edilmez. Hakkındaki kayıtlara göre riyakar, zahitlik ve sufilik iddiasında bulunan, dinini dünya karşılığında satan bir adamdır. Hadis uydurduğunu kendisi bile itiraf eder ve bunu güya insanların kalplerini yumuşatmak için yaptığını söyler. Her şeye rağmen kabiliyetli bir hatiptir ve etkili vaazlarıyla halk ve devlet adamları üzerinde etkili olmuştur. Bu popüler vaiz, sufileri bidat ehli olmakla ve zındıklıkla suçlar. Bunun nedeni de sufilerin Allah sevgisi yani muhabbetullah hakkındaki görüşleridir. Gulam Halil bu görüşe karşı çıkarak insanların Allah'ı sevmesi yerine Allah'tan korkmaları gerektiği gibi bir düşünceyi savunur. Sufilerin toplum üzerindeki etkilerini yok etmek için de onlar hakkında çeşitli iftiralar uydurur, Veliaht Muvaffak'ın annesini etkileyerek devlet adamlarını sufilere karşı kışkırtır. 75 kişiden oluştuğu söylenen bir kara liste hazırlanır ve bu listede Cüneyd-i Bağdadi de vardır. Gözaltılar, sorgulamalar ve yargılamalar başlar. Mutasavvıfların bir kısmı hapsedilir, bir kısmı sürgüne gönderilir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ise bu mihne döneminde kendisinin fakih olduğunu söyleyerek hapsedilmekten kurtulmuştur. Hazreti Cüneyd'in bu sözü doğrudur çünkü kendisi aynı zamanda bir fıkıh alimidir. Sohbetlerine fıkıh alimleri de katılmaktadır ve onlar da Hazreti Cüneyd lehine şahitlik etmişlerdir. Dolayısıyla Hazreti Cüneyd kendisinin bir fakih olduğunu belirtmekle yalan söylemiş değildir. Bu mihne dönemi bir süre devam ettikten sonra bitmiştir. Ancak ne Gulam Halil'in istediği gibi sufiler yok edilebilmiştir ne de İslam tasavvufunun hakikatleri sahipsiz kalmıştır. Demek ki kaybeden Gulam Halil ve onun gibi bedbahtlar olmuştur. Son vakitleri ve vefatı. Hazreti Cüneyd vefatına yakın bir dönemde ciddi bir hastalığa yakalanır ancak kaynaklarda hastalığının tam olarak ne olduğu belirtilmez. Nihayet Hicri 297, miladi 909 yılının baharında bir cuma günüdür ve Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ölüm döşeğindedir. Ölüm döşeğindeyken de zorlanmasına, hatta ayaklarının şişmesine rağmen namazlarına, virdine ve Kur'an okumaya ara vermeden devam etmiştir. Dinlenmesini söyleyenlere tekrar namaza durarak cevap vermiş, "Bu halde Kur'an okunur mu? Biraz istirahat etseniz." diyen talebesine, "Bu işi yapmaya benden daha çok kimin ihtiyacı var ki? Bak amel defterim dürülüyor." demiş. En sonunda da virdiyle meşgul olurken ruhunu Rabbine teslim etmiştir. Kabri bugün Bağdat'ta, dayısı ve mürşidi Seri Es-Sekati Hazretlerinin yanındadır. Vefatına yakın bir zamanda talebelerine dikkat çekici bir vasiyeti olur. Der ki, "Arkadaşlarımız için velimi hazırlayınız. Cenazeden sonra dağılmasınlar, yemeğe gelsinler." Bu vasiyetin neresi dikkat çekici diye sorarsanız deriz ki, velime düğün yemeğine denir. Hazreti Cüneyd de aynen Mevlana'nın ölüme şeb-i aruz, düğün gecesi demesi gibi kendi vefatından sonra verilmesini istediği yemeğe velime yani düğün yemeği demiştir. Büyük zatların dünya hayatını bir sürgün olarak gördükleri ve ölümü kavuşmayı bekledikleri sevgilileri gibi gördüklerini daha iyi ne anlatabilir ki? Allah-u Teala'dan Cüneyd-i Bağdadi'ye ebeden rahmet etmesini, ondan razı olmasını dileriz. Allah tasavvuf konusunda kendisinden istifadeyi de bizlere nasip eylesin. Amin.